Ayrım 9, sayfa 109. Eğer esir olsaydı. Nihayet Eylül 1918'de Suriye'de düşmanın son taarruzu geldi çattı. Bu sırada Mustafa Kemal tekrar 7. Ordu Kumandanı bulunuyordu. Bu taarruz sırasında cephe denizden dahile doğru 8. 7. ve 4. ordular tarafından savunuluyordu. Fakat 19 Eylül'de 8. Ordu cephesi yarıldı. Bunun üzerine 7. Ordu da çekilmek zorunda kaldı. 21 Eylül'de ricat emri verildi. 8. Ordu hemen kamilen erimişti. 7. Ordunun kuzeye çekiliş yolu da kesilmişti. İşte bu safhada Mustafa Kemal ordusunu Şeria Nehri'nden doğuya geçirerek nehrin doğusunda Acun Dağları'na almak kararını verdi ve bunu güçlükle başardı. Fakat ricat çok çetin ve kayıplı oldu. Birlikler arasında irtibat kaybedildi. İngilizlerin saldırısı, Arapların kanlı ihaneti, yolsuzluk, açlık, ilaçsızlık, hele susuzluk son kerteyi buldu. Bu arada Albay İsmet'le yanındaki 3. Ordu kalıntılarından hiç haber alınamadı. 3. Kolordu'nun bazı elemanları arasında ümitsizlik de son haddine vardı. Hatta esir olmayı teklif edenler çıktı. Alt ve üst rütbede bir kısım kolordu mensuplarının teslim olma yolunda bir mazbata hazırladıkları da anlaşıldı. Ama Albay İsmet'in buna verdiği karşılık çok sert oldu. Mustafa Kemal'in ordu karargahı da gene bir aralık hem İsmet Bey'den hem kolordusundan ümidi kesti. O sırada Nablus mütesarrıfı olan Faik Öztrak Bey'den sonra mebus vekil. Şöyle bir hatıra naklederler. Havran Ovası'nda bir köy kulübesi Mustafa Kemal Paşa başı iki yumruğu arasında sıkışık saatlerdir düşünüyor. Karşısında Faik Bey bu eşsiz facianın tek seyircisidir. Zaman zaman göz göze geliyorlar. Paşam hiç mi ümit yok? Bütün şartlar öyle. Yusuf Ziya Ortaç, İnönü, sayfa 44. Ve sonra ordu kumandanı İsmet Bey'i üstün bağlılığını açığa vuran çok dokunaklı sözler konuşur. Ama Albay İsmet de kol ordusunun kalıntılarını esaretten kurtarmış ve nihayet ordusuna katılmıştır. 22-23 Eylül 1918. Eğer İsmet Bey düşmana esir düşseydi hayatının akışında sanıyorum ki çok şey değişirdi. Esaret askerin artık sonu demektir. Ricat umumiydi. Nihayet 24 Temmuz'da ve Şam'ın güneyinde Kisve mevkiine varıldı Liman Paşa'nın. Ordu karargahı Şam'daydı. Mustafa Kemal'in bu çekilme harekatını anlatan 29 Eylül 1918 tarihli ve Başkumandanlık Kurmay Başkanlığı'na yazılan raporu 1939'da Askeri Mecmua'nın 114 sayılı fevkalade sayısında basılmıştır. Sayfa 20-21. Son. İngilizler çok üstün ve iyi teçhizatlı kuvvetlerle ilerliyorlardı. Arap isyancıları ve çeteleri onların elindeydi. Suriyeliler de Türklere muhalefetlerini açıkça gösteriyorlardı. Türkler, Araplar tarafından istenmeyen fakat Arapları müdafaa etmek gibi garip bir vaziyet içinde ve sözün tam anlamıyla eriyorlardı. Bütün Arap askerler silahları ile beraber kıtalarını terk etmişlerdi. Hülasa Şam'da tutunulamadı. 1 Aralık Mustafa Kemal Paşa Riyak cephesi kumandanına verilerek bir toparlanma tecrübesine girildi. Çünkü artık ortada ordular ve kol ordular şeklinde disipline tabi askeri birlikler görünmüyordu. Bazı kol ordular hemen bütün mevcutlarını kaybetmiş gibiydiler. Albay İsmet Bey'in 3. kol ordusu da bu durumdaydı. Hülasa Riyak'ta alınmak istenen tertipler de istenilen sonuçları vermedi. Ordu fiilen iki gruba yarılmıştı. Şam grubu ve Riyak grubu. Şam düşünce bu tertipte bozuldu. Ondan sonra artık elde kalan kuvvetlerle 4. ordunun Humus'a, 7. ordunun Halep'e çekilmesine karar verildi. Halep ise Anadolu'nun kapısı demekti. Bu arada 4. ordu da fiilen dağıldı ve lağvedildi. Ortada yalnız Mustafa Kemal ve onun elinde toplanabilen kuvvetler kalmıştı. Mustafa Kemal ve Albay İsmet Bey ile Ali Fuat Paşa Cebesoy 5 Ekim 1918'de Halep'e vardılar. Şehri isyan ve karışıklık içindeydi. Bedeviler şehre dolmuşlardı. Mustafa Kemal bu arada ve bir defasında hayatını etrafını çeviren asi bedevilerden ancak soğukkanlılığı, cesaretiyle ama bir mucize kabiliğinden kurtarabildi. Nihayet Halep'te terk edildi. 25-26 Ekim 1918. Halep'in kuzeyinde, Katma'da ve Mustafa Kemal'in idare ettiği etkili bir muharebeden sonra harekat durdu ve Osmanlı ordusu 1. Dünya Harbi'nde son savaşını orada verdi. Çünkü 31 Ekim 1918'de mütareke imzalanmış Türkiye içinde harp artık ve tam yenilgiyle sona ermişti. İstanbul'da ise başka olaylar oldu. Harbi mesulü ve idarecisi olan İttihat ve Terakki kabinesi 14 Ekim 1918'de istifa zorunda kaldı. Padişah Vahidettin tarafından kabineyi kurmaya Ahmet İzzet Paşa memur edildi. Yeni sadrazam Harbiye Nazırlığı'nda eline aldı ve ilk işlerinden biri Suriye cephesinde 3. Kolordu kumandanı bulunan Albay İsmet Bey'i Harbiye Nezareti Müsteşarlığına tayin etmek oldu. Bu arada mütarekede imzalanmış oluyordu. İsmet Bey müsteşarlık vazifesinde 24 Ekim 1918'den 22 Kasım 1918'e kadar ancak kalabildi. Çünkü mütarekenin imzası işleri kendisine tamamlatılan Ahmet İzzet Paşa 8 Kasım 1918'de yani sadrazamlığından bir ay kadar sonra çekilmek zorunda kaldı. Ondan 2 hafta sonra da Müsteşar İsmet Bey vazifesinden alındı. 13 Kasım 1918'de Mustafa Kemal de İstanbul'a geldi. Ordulara lağvedilmiş ve fiilen vazifesiz kalmıştı. Türkiye'de artık Adana Mütareke Devri dediğimiz kasvetli devir başlıyordu. Bu devrin neler getireceği, kimlerin neler olacağı dumanlı, hatta karanlık bir istihdam halindeydi. Artık söz zamanındı ve zaman çok şeylere gebeydi. Var olmak veya olmamak. Var olmak veya olmamak. Bu yalnız Hamlet'in muamması değildir. Her toplum, her insan hayatın akışında öyle düğümlerle karşılaşabilirler ki o düğümler karşısında ancak var olmak veya olmamak vardır. Mütareke ile beraber bütün Türk topraklarının havasına bu sözleri ateşten harflerle yazabilirdiniz. Bu ateşten harflerin altında bütün memleket, bütün İstanbul ve İstanbul'da bir albay İsmet Bey hayatlarının belki en tedirgin günlerini yaşıyorlardı. 4. Bir ailenin hikayesi. Şimdi biraz gerilere dönelim. İnönü ailesi seferberlik öncesinden beri İstanbul'da yerleşmiş bulunuyordu. O zaman İsmet Bey genel karargâhtaydı. Babası Hacı Reşit Bey, Harbi Nezaretinde kendisinin son hizmeti olan Muhakemat Şubesi 1. Mümeyyizi, büro şefi olarak çalışıyordu. Hacı Reşit Bey o vazifedeyken emekli oldu. 1920'de ve o sırada bulunduğu Malatya'da öldü. 8 Eylül 1920. Mezarı Malatya'nın yeni mezarlık kısmındadır. Yanında İsmet Bey'in 28 Ekim 1920'de ölen en küçük oğlu İzzet'in mezarı var. Annesi Cevriye Hanım hayatı evden ziyade ordu içinde geçen İsmet Bey'den daha küçük olan kızı Seniha Oktan'la en küçük oğlu Reşit Hayri'yi bu evde yetiştirmeye çalıştılar. Evleri Süleymaniye'deydi. Kiracıydılar. Bu ev Süleymaniye'de Ayşe Kadın Hamamı sokağındaydı. Sokağın köşesinde 24 numaralı tahini boyalı bir ev, İstanbul'un koyu Müslüman semtinde sessiz, kendi içinde yaşayan, kapısı daima kapalı gibi, perdeleri hemen daima inik, tam bir Müslüman evi. Binbaşı İsmet Bey 1919'da Mevfibe Hanım'la bu mahallede evlendi. Mevfibe Hanım'ın ailesi de Cevriye Hanım'ınki gibi göçmendi. Mevfibe Hanım'ın ailesi de Deli Orman Türklerindendi. Babası Ziştovi Eşrafı'ndan Mehmet Efendi'nin oğlu Süleyman Zühre Efendi'ydi. Annesi de gene Ziştovi Eşrafı'ndan Recep Efendi'nin kızı Saadet Hanım, Süleyman Zühre Efendi ve Saadet Hanım'ın büyükleri 1877-1878 Türk-Rus Harbi'nde Deli Orman'dan göçtüler. Süleyman Zühre Efendi Süleymaniye'ye yerleşti. Reşit Bey de ailesini İstanbul'a getirince Süleymaniye'de komşu oldular. Nihayet 1916'da evlenmeyle kırdıları çıktı. Teşebbüslere geçildi. Mevhibe Hanım da mahallenin kendisininki gibi muhafazakar, bütün göçmen ailelerinin kızları gibi evinde ve kapalı bir hayat yaşıyordu. İsmet Bey gibi o da evlenmeyi bir aşk macerasının sonu değil, düpedüz bir kısmet sayanlardandı. Bu sebeple evlenme gerçi bir aşk evlenmesi olmadı. Ama Cevriye Hanım müstakbel gelini çok iyi seçmesini bilmişti. Bu kız oğluna ve evlerine mutluluk verebilirdi. Sakin, kendi halinde, terbiyeli, itaatli bir güzel kızdı. Cevriye Hanım kocası ve oğlu ile de mutabık kalınca usulü dairesinde temas ve teşebbüslere girişti. Zaten iki aile hemşeri sayılırdı. Komşuydulardı. Ama öyle söylenir ki Cevriye Hanım'ın teşebbüsü ve isteği Mevfibe Hanım'ın büyükleri tarafından önce pek müsait karşılanmamıştır. Söylendiğine göre onlar İsmet Bey'i takdir ediyorlardı. Ama asker oluşu kendilerince bir mahsurdu. Onları işte bu düşündürüyordu. Çünkü asker bugün burada, yarın oradaydı. Mevfibe Hanım'ın ailesi ise kızlarından ayrılmak istemiyorlardı. Neyse, kader hükmünü yürüttü ve birbirlerine kısmetli yaratılanlar birbirlerine kısmet oldular. İsmet Bey Ziştovilerin evine iş gübeyi olarak girdi. Mevhibe Hanım eşinde askerliği kadar evine ve eşine bağlı mazbut bir hayat arkadaşı buldu. Bu hikayenin hala devam eden, bazen dalgalı, bazen mihnetli fakat daima mutlu akışı ise malumdur. İnönü'nün 28 Ekim 1920'de ölen İzzet'ten başka Ömer, 21 Aralık 1924, Erdal, 6 Haziran 1926 isimleriyle iki erkek ve Özden, 7 Şubat 1930 isminde bir kız çocuğu oldu. Şimdi aile, damat, gelinler ve torunlarla genişledi. Tedirgin bir adam. İttihat ve Terakki kabinesinin çekilmesinden sonra sadrazam olan Ahmet İzzet Paşa'nın Harbiye Nezareti Müsteşarına davet ettiği İsmet Bey'in İstanbul hareketinden önce Halep'te Baron Oteli'nde Mustafa Kemal'le uzun uzadıya konuştuğu anlaşılıyor. Bu konuşma elbette ki boş yarenliklerle geçmemiş olacaktır. Zaten ikisinin de mizacı buna müsait değildir. Hele o günlerde ve o şartlar altında. Bu konuşmalarda acaba bazı yazarların da ifade ettiği gibi geleceğe ait, mesela Anadolu'da girişilecek bir hareket hakkında bazı aksiyon kararlarına varılmış olabilir mi? Sanıyorum ki hayır. Çünkü şartların nasıl gelişeceği henüz belirsizdir ve Mustafa Kemal ile İsmet Bey'in, yani bu iki tecrübeli kurmayın, bu gelişmeleri çeşitli yönlerden incelemiş olsalar bile uzun vadeli ve stratejik nitelikte kararlar almaları o zaman mümkün olmasa gerektir. Ama imparatorluğun çöküşü artık kesindir. Mütarekenin eli kulağındadır. Zaten Balkan cephesi çökmüş ve müttefikimiz Bulgaristan, galiplerle tek başına ateş kesmiş, silahlarını terk etmiştir. Ama mütarekenin getirebileceği şeyleri kimse tahmin edemez. Hele Türkiye için. Bütün Arap Yarımadası elbette ki gidecektir. Zaten fiilen gitmiştir de. Halep'in Baron Oteli'ndeki karargah daha da yukarılara göçmek üzeredir. Hatta bu otelde karargah kuranların başlarına mesela birkaç saat sonra neler gelebileceğini kimse bilemez. Saraya ve padişaha gelince onun bir gelgi olduğunu herkes bilir. O halde İstanbul'da kuran hükümet kalıyor. Acaba bundan bir şeyler çıkabilecek mi? Gerçi daha önce padişaha müracaatını ve tabii bazı ümitlerine rağmen Mustafa Kemal Harbiye Nazırlığı'na çağrılmamıştır. Ama işler bir taraftan sona varmış gibi görünürken bir taraftan da yeni başlıyor demektir. O halde şimdi her şeyden önce Albay İsmet Bey hemen İstanbul'a hareket etmeli ve Harbiye Nezaret'te müsteşarlık makamına oturmalıdır. Öyle olur da 24 Ekim 1918'de İsmet Bey İstanbul'da ve vazifesinin başındadır. Kendisini 1908'de ihtilalden önce Gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne sokan eski arkadaşı Fethi Okyar kabinededir. Rauf Bey, Orbay kabinededir. Hülasa belki bir şeyler yapılabilecektir. İsmet Bey'in işe başlayışından bir hafta sonra 31 Ekim 1918'de mütareke imzalanır. Türkiye için harp biter. Mütareke ile beraber Harbiye Nezaret'in işleri birden güçleşir. Bir taraftan ordunun terhisi, tahliyeler, yabancı işgaller derken diğer taraftan ve her şeyden önce mütarekedeki askeri şartların yerlerine getirilmesi lazımdır. Eski ordu dağılacak ve küçük bir kadro içinde yeni bir ordu meydana getirilecektir. Bütün bu işler için galip devletler temsilcileriyle işbirliği yahut da onların mutlak direktiflerine uymak gerekecektir. Bu da büyük bir sabır ve elastikiyet isteyen nazik bir iştir. Mütarekenin askeri meseleler bakımından tatbikatına ait konular, emekli albay Tevfik Bıyıklıoğlu'nun Harp Tarihi Teşkilatı Başkanlığı'nca yayınlanan Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı isimli eserinde etrafıyla işlenmiştir. Türk İstiklal Harbi Seri 1 N.I. Ama olaylar bambaşka bir cereyan alır. Mütarekeyi imzalayan İzzet Paşa hükümetinin ömrü ancak bir ay kadar sürer. İsmet İnönü ise Harbiye Nezaret'i müsteşarlığından 22 Kasım 1918'de yani bu vazifede daha ayını doldurmadan ayrılmak zorunda kalır. Ondan sonra onun için çok tedirgin geçecek günler, aylar başlamıştır. 29 Aralık 1918'de Sulh Hazırlıkları Komisyonu'na askeri müşavir olarak tayin edilir. 4 Ağustos 1919'da Kolordu Kumandanı Selahiyet ve Tahsisatı ile Askeri Şura Üyeliği ve Muamelat-ı Umumiye Müdürlüğü'ne tayin olunur. Ama burada da vazifesi ancak 8 gün sürer ve işinden affolunur. Daha sonra ve 1 Aralık jandarma ve polislerin ıslahı için teşkil edilen bir komisyona üye olarak atanır. Ama bunların hiçbiri iş değildir. Hiçbiri onun işi değildir. Kısacası İsmet Bey işsiz ve hakikaten tedirgindir. Öyle ki 1 Aralık tamamen evine kapanır ve hemen her şeyle herkesle ilgisini keser. Mesela İsmet Bey'in 1 Haziran 1919'da ve Erzurum'da eski arkadaşı Kazım Karabekir'e yazdığı mektuptan şu satırları alalım. Sevgili kardeşim Kazımcığım, bugün Ramazan'ın ikisi. Sen seferilikten kurtulamadığın iddiasında bulunabileceğin için bu senede Ramazan'ı tecrübe edebildiğin şüphelidir. Fakat ben işte iki gündür tecrübe ediyorum. Fakat dün akşam adeta başım ağrıyordu. Şimdi de ne olduğum şüphelidir. Ne karanlık günlerdeyiz Kazım. İzmir gitti. Teferruatı da hala gidiyor. Daha ne kadar yerler işgal olunacak. Bunu bilen ve tebliğ eden yok. Zamanın yaldızlı hapı haline gelen manda kelimesi var ya. İstanbul'da bir müddetten beri hangi mandayı arzu etmeliyiz diye cereyanlar var. Burada İngiliz yahut müştereken İngiliz-Fransız mandaları isteyen cereyanları anlatır ve devam eder. Ekseriyetle diye ifade edilebilecek bir kitle de yahut benim tanıdıklarımın ekseriyeti Amerikan mandasını parçalanmamış bir Türkiye'yi toptan deruhtu etmek üzere tercih ediyorlar. Fakat ötede bu işlere karar verenler ne bize soruyorlar ne bize danışıyorlar. İntizar ediyoruz. Ankara, Kastamonu, Bursa ve Sivas'ın bir kısmından ibaret bir Türkiye projesi ne şekil alacak? Mustafa Kemal Paşa ile daha görüşmediniz. Fakat bir muhitte ve vazifeden temastasınız. Bu sıkıntı günlerimizde İngilizce hocasına yol verdim. Kimseyle temasım yok. Kendi halimde münzeviyane akibete intizar ediyorum. İhtiyat mı diyelim, yoksa hastalık mı, zaaf mı? İçimde yine de ümitli bir şey var. Bu hadiseyi pek güç fakat yine de atlatacağız gibi geliyor. Gözlerinden öperim sevgili kardeşim. Sıhhatim iyidir. Bu cümleler yalnız Albay İsmet Bey'in mütareke İstanbul'daki tedirginliğini değil, o günlerin birçokları için yönsüzlüğünü, çaresizliğini, ümitsizliğini de aksettirir. İsmet Bey'in daha sonra İstanbul'dan ve gene Kazım Karabekir'e yazılan mektubu daha da düşündürücü, hatta ümitsizcedir. Öyle görülür ki bu mektupta İstanbul aydınlarının çoğunluğunu saran o manda, yabancı himaye havasına o da kendisini kaptırmış gibidir. İstanbul günlerinin en kasvetli günleri herhalde o günlerdir. Hülasa günler kara günlerdir. Ama gene o günler öyle günlerdir ki tam şu ilk mektubun yazıldığı sırada Mustafa Kemal Havza'dadır ve Havza'dan kendi bölgesindeki, hatta bölgesinin dışındaki kumandanlara, valilere genel mukavemet telgrafları çeker. Havza'da halkla temaslar kurar, camilerde yahut açık havada toplantılar, mitingler tertip eder. Hülasa ortada ne olacağını bilen, daha doğrusu ne olması lazım geldiğini düşünen bir insan da vardır. Ama bu olayları daha iyi aydınlatabilmek için biz şimdi gene biraz geriye dönmeliyiz. Samsun, Havza ve daha sonraki günlerin hikayesi Tek Adam'ın ikinci cildinde etrafıyla verildiği için burada ayrıca bu konuda durmuyoruz. Şevket Süreyya Aydemir. Bir çiftçilik hikayesi. Mütarekeden sonra Yıldırım orduları grup kumandanlığına tayin edilen, fakat bir hafta sonra da grup kumandanlığından açıkta kalan Mustafa Kemal Adana'dan ayrıldı. 13 Kasım 1919'da Haydarpaşa istasyonuna vardı. Tam vapura binmek için iskeleye çıktığı zaman galip devletlerin 53 parçalık harp gemileri de sıralar halinde İstanbul limanına girmektedir. Vapura biner, vapur işgal filoları arasından geçer. Mustafa Kemal İstanbul'a ayak basar. Bir süre Pera Palas Oteli'nde, bir süre bir Suriyeli dostunun evinde kalır. Nihayet Şişli'deki eve yerleşir. Mustafa Kemal hadisesinin bu safhaları Tek Adam'ın birinci cildinde işlenmiştir. Sonra bir takım temaslar ve ziyaretler başlar. Cepheden dönen Ali Fuat Paşa, Erzurum'dan İstanbul'a çağrılan Kazım Karabekir Paşa, Rauf Bey, Orbay en önemli ziyaretçiler arasındadır. Albay İsmet Bey de bu ziyaretçilerden biridir. Ama onun Mustafa Kemal'i ziyaretine ait bir sahneyi vermeden önce Kazım Karabekir'in İsmet Paşa ile bir karşılaşmasını nakledelim. 29 Teşrin-i Sami'de, Kasım, Zeyrek'te misafir olduğum biraderimin bahçesinde Çamlıcalara kadar uzanan geniş manzara içinde İtilaf devletlerinin bir yığın tekneleriyle ihtiva eden Muazzam Süleymaniye Camii karşımızda Türklüğün bir heykel ve karı gibi mağrur duruyordu. Pek eski ve pek samimi arkadaşım İsmet Bey bedbin, kötümserdi. Gördün mü Kazım, her şey mahvoldu. Vaktiyle gördüğün gibi Kazım Karabekir, Cihan Harbi'ne neden girdik, nasıl girdik, nasıl idare ettik isimli eserinde ve İstiklal Harbimizin Esasları kitabında kendisinin harbe girmeye karşı olduğunu ve bu görüşünü Enver Paşa'ya da telkin ettiğini yazar. Sürüklediler ve bitirdiler. Derdin ki batıracaklar ve hayatımızda biz didişeceğiz. Fakat benim hiçbir ümidim kalmadı. Ben kararımı sana söyleyeyim mi Kazım? Köylü olmak. Köylü olalım. Askerlikten istifa edelim. Seni kaç liran var? Birleşelim. Kazım Ağa, İsmet Ağa olalım. Çiftçilikle hayatımızı sürükleyelim. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, sayfa 7. Kazım Karabekir tarafından böylece nakledilen bu sözler elbette ki karanlık günlerin, çıkmazların ve nihayet bir ruh bunalışının ifadesidir. O günler için bu ruh halini anlamama kabil değildir. Ama şu çiftçilik meselesini, şu İsmet Ağa, Kazım Ağa bahsi elbette ki ancak bu ruh halinin gelişi güzel bir tepkisi ve belki de bir yarenlik gibi alınabilir. Hele İnönü gibi söyleyeceği her sözü 9 defa düşünen, vereceği her kararı kafasında 9 gün tartan mizaçlı bir insan için. Gerçi Kazım Karabekir bu karşılaşmadan daha başka sahneler de nakleder. İsmet ne söylüyorsun? Zannediyor musun ki bizi yaşatacaklar? Ermeniler, Rumlar, şarktan garptan Türk'ü boğacaklardır. Bırak ki benim bir tarla alacak param yok. Fakat olsa da ayaklar altında zelilane ölmektense milletimizin bu kadar senelik yediğimiz ekmeğini namuskarane ölmekle ödemek daha çok yakışmaz mı? Kazım ne diyorsun? Sen vaziyeti henüz bilmiyorsun. Ordularımız mahvoldu. Boğazlara itilaf hakim. Bütün cenup hudutları açık bir halde. Asıl felaket bizim içimizden Kazım. Tasfiye yapacaklar. Tasfiye, anlıyor musun? Bugün harpte kazandığın paşalığı alacaklar. Bir, belki de iki rütbe kaybedeceksin. Artık bize her şey düşman. Neyimiz varsa birleştiririz. Ne mümkünse alırız. Kazım Ağa, İsmet Ağa oluruz. Ben başka türlüsünü görmüyorum Kazım. Sen de git. Bir iyi düşün. İsmet, ben kararımı vermiş bulunuyorum. Bütün bu şeyleri vaktiyle Çanakkale'den içeri sokmamıştık. Nazarımda bostan korkuluğu gibi duruyorlar. Biz ölümü göze alınca hepsini gene dışarı atarız. Milletin mahvolduğunu görmek zilletindense yaşadığını görerek ölmek daha Türkçe olur. Azim ve tedbir her ümide yol açar. Kazım, millete karşı mümkün olanı yapalım. Fakat yapılamayacaktan fayda yoktur. Vaziyeti sen de anlarsın. İsmet, acele etme, daha görüşürüz vesaire. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz sayfa 7-8. Kazım Karabekir'le bu konuşmalar İsmet Bey'in henüz Harbiye Nezahati Müsteşarlığında bulunduğu günlere rastlar. Konuşmalar bir devrin sonunu ve yeni bir yolun belirebileceği çölün başlangıcını anlatmak bakımından ilgi çekicidir. Asıl olan da budur. Gerçi bu konuşmalarda toprak alıp çiftlik kuralım diyen İsmet Bey'in ancak 20 lirası olduğu anlaşılır. Kazım Karabekir'in de 30 lirası vardır. Ama bu çiftçilik hikayesinin zaten ancak o kadar değeri var. Bunlar depresyon anlarının ruhi buhranlarıdır. Napolyon'un bile bir aralık önünde Desire'nin babasının kumaş mağazasında tezgahtarlık yolları belirmemiş miydi? Hülasa bu iki adam da ne köy kahvelerine ne Bayazıt'taki tekaüt emekli kıraathanelerine düşecek insanlar değildirler. Elbette ki bir yol bulup bir yerlere çıkacaklardı. Bir çıkış yolu elbette ki vardı. Hatta belki de yol bir tane bile değil. Evet, yollar çok.